İyi akşamlar sayın seyirciler. Bir Birlik Zamanı programıyla Ankara'dan herkese merhaba diyoruz. Bugün stüdyomuzda Cumhuriyet Halk Partisi 24. dönem Ankara Milletvekili Sayın Bülent Kuşoğlu'nu ağırlayacağız. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. İyi akşamlar.
Çok memnun olduk katıldığınız için programımıza. Şeref duyduk.
Teşekkür ederim. Benim için şereftir tabii ki.
Siz efendim parlamentoda olsun, sosyal ortamlarda olsun hep böyle isminiz herkesin üzerinde uzlaştığı, herkesin hemfikir olduğu, güven duyduğu bir isimsiniz.
Ya, teşekkür ederim.
Bu yüzden sizi ağırlamak bizim için ayrı bir keyif olacak inşallah. Öncelikle sizi tanıyarak başlayabilir miyiz? Biraz kendinizden bahseder misiniz?
Evet, zor olacak. Yani insanın kendisinden bahsetmesi zor ama Erzurum doğumluyum. Ama Ankara'da büyüdüm. Kütüğüm Polatlı'da, Ankara'da. Polatlı'da tahsilimi tamamladıktan sonra mülkiyeyi bitirdim. Ankara siyasal bilgileri bitirdim. Daha sonra Maliye Bakanlığı'na intisap ettim. Hesap uzmanı olarak. Zaten Sayın Kılıçdaroğlu ile tanışmamız da oradan meslektaşız. Daha sonra yurt dışında bir yıl İngiltere'de kaldım. Mesleki bilgiyi, görgüyü geliştirmek diyoruz biz ona. O tür bir çalışmam oldu. Daha sonra yine Brüksel'de Avrupa Birliği'nde çalıştım stajyer memur olarak. Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nde. Sonra da Sosyal Sigortalar Kurumu'nda Genel Müdür Yardımcısı olarak yine Sayın Kılıçdaroğlu ile
aynı dönemde miydiniz? Sayın Kılıçdaroğlu ile. Yani
evet, zaten o genel müdürümdü. Onun
evet, aynı dönemde
çağrısı
yani.
Üzerine orada birlikte çalıştık. Ben de yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptım. Daha sonra devletten ayrıldım. Özel sektörde 97'de devletten ayrıldım. İşte uzun yıllar bir hastane kurdum. Kalp ve Kadın Doğum Hastanesi. Onun yöneticiliğini genel
müdürlüğünü yaptım. Değişik bir alanda çalışmışsın
evet.
Değil mi? Değişik bir
iş yaptım. Ama şöyle, Sosyal Sigortalar Kurumu çok büyük bir kurum. Ha, çok doğru. Fazla niteliği, fonksiyonu olan bir kurum. Yani hastane işletmeciliği yapıyor, ilaç üretiyor. O tarihte ilaç da üretiyorduk biz.
Evet. Ben sadece maliye olarak düşündüm sizi
tabii,
bir anda ama
yani,
değil tabii uzmanlığınız.
O tarihte bakıyorum sosyal SSK'ydı tabii. Sosyal Sigortalar Kurumu devletin yaptığı bütün işlevleri yerine getiriyordu. Yani milli emlak fonksiyonu dahil olmak üzere, hazine dahil olmak üzere, bankacılık vesaire hepsini Sosyal Sigortalar Kurumu yerine getiriyordu. Öyle bir kurumda biz yöneticilik yaptık tabii ki. Çok büyük bir kurum. Ve aşağı yukarı vatandaşın da %70-80 ile ilgili ki doğumdan itibaren ölümüne kadar, ölümünden sonra çoluk çocuğu ile ilgili bir kurum şeydi, çok önemli bir yerdi, çok önemli tecrübeler edindik. Bir fonksiyonda tabii ki hastane işletmeciliğiydi bizim o tarihte Sosyal Sigortalar Kurumu'nun 550'ye yakın hastanesi ve şeyi vardı.
O zaman bir tecrübe zaten vardı orada.
Evet, sağlık işletmesi vardı. Dolayısıyla onu özel sektörde de devam ettirdik. Daha sonra ben aynı zamanda yeminli mali müşavirim. Denetim danışmanlık konularında kendim uluslararası bir denetim danışmanlık işinin başındaydım. Bir şirketim vardı. Yönetim kurulu başkanıydım. Daha sonra da siyaset tabii devreye girdi. Milletvekili olunca şirketimi kapattım. Genellikle herkes geliştirir,
evet.
Şirketini büyütür ama ben kapattım çünkü... Ona fırsat bulamayacaktım. Şirketle ilgilenmem mümkün değildi. Çünkü milletvekilliği 24 saatlik bir iş.
Doğru,
sürekli olarak uğraşmak zorundasınız.
Hele şimdiki dönemde sabahlara kadar gideniz.
Tabii
yani
benim biraz da çevrem çok geniştir.
Evet.
Dolayısıyla arayan, soran, gelen, giden hiçbir zaman şeye işime vakit ayıramayacaktım. Doğrusunu yaptığıma inanıyorum. Kapattım. 24-25 kişinin çalıştığı Ankara'da, İstanbul'da yerimiz vardı. Öyle bir şirketi, uluslararası bir denetim danışmanlık şirketini ki yabancı ortağımız da vardı. Kapattım.
Ve bir şey aslında hem risk almış oluyorsunuz hem gerçekten önemli bir karar vermişsiniz şirketinizi de kapatarak
evet, evet. Ama doğru yaptım.
Tabii. Çok doğru. Dediğiniz gibi genelde tersini duymaya alışırız. Pek bunu duymaya alışık değiliz. O yüzden güzel bir model olmuş aslında.
Kendimden bahsediyordum. Tabii işin siyasi yönü var. Siyasetle de uzun zamandan beri, 2002'den beri meşgulüm. Devlet memuruyken hiç siyasetle uğraşmadım. Siyasi bir partinin kapısından bile hiç girmedim. Hiç girmedim ama. Daha sonra siyasete katıldım. İşte böyle böyle siyasi dalgalanmalarla şimdi Cumhuriyet Halk Partisi milletvekiliyim. 3 dönemdir parti meclisi üyesiyim Cumhuriyet Halk Partisi'nde.
Bayağı olmuş.
Bayağı oldu tabii. Evet, evet. Devam ettiriyoruz bakalım.
Evet, hayırlı olsun.
İnşallah hayırlısı olsun. Ülke için, evet, parti için,
doğru, evet.
Toplumumuz için hayırlı olması lazım. İnşallah öyle olur. Özel yaşantımla ilgili evliyim. İki çocuğum var, bir oğlum, bir kızım var. Sağ olun hepimizin. Böyle.
Evet. Aynı zamanda Doğru Yol Partisi'nde galiba bir dönem değil mi efendim? Siyaset
evet, evet.
Oradan da bir tecrübeniz var.
Evet, oradan aday olmuştum. Biz Mehmet Ali Bayar'la birlikte geldiğinde çalıştık. Ben de genel başkan yardımcısıydım. Aslında o dönem biraz daha farklı olacaktı. Rahmetli İsmail Cem'le birlikte Kemal Derviş'in de katıldığı bir şey olacaktı, parti olacaktı ama Kemal Derviş daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçince biz ortada kaldık. Doğru Yol Partisi ile seçim işbirliği yaptık. Ben Ankara'dan ikinci sıradaydım. Ama o dönem Doğru Yol Partisi baraj altı kaldı.
Evet.
Binde bir şeylik, dörtlük bir farkla. Daha sonra da orada yöneticilik yaptım. İl başkanlığı yaptım. ARGE başkanlığı yaptım.
Bütün bunlar ciddi bir şey, siyaset tecrübesi olmuş aslında.
Sonra bir parti de kurdum. Daha sonra bazı sıkıntılar oldu. Türkiye Partisi'ni kurdum. Anladım. Biz Abdülhatif Bey ile birlikte, ben de genel başkan yardımcısıydım, kurucuydum. Türkiye Partisi'ni kurduk ama benzin yetişmedi. Benzin derken paradan bahsediyorum.
Evet,
maddi
kolay
koşulları
değil.
Yetersiz kaldı. Bir de tabii siyaset biraz birilerinin desteği, zamanlama işi, konjonktür işi ve önemli ölçüde para işi. Hem böyle sosyal demokrat hem dini ögeleri birleştiren, böyle halkla kaynaştırabilecek bir partiydi ama olmadı maalesef. Farklı sebepler yüzünden, şimdi onu tartışmayalım. Daha sonra da Cumhuriyet Halk Partisi'ne Sayın Kılıçdaroğlu ile beraber devam ettim.
Çok da iyi olmuş zaten.
İyi olmuş. Benim için iyi tabii. Ben de mümkün olduğunca hizmet etmeye gayret ediyorum. İnşallah öyledir tabii ki.
Şunun için çok da iyi olmuş dedim. Aslında sizin gibi isimlere siyasette genel olarak ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. Bunu her gelen konuğuma söylediğim bir söz değil bu. Ondan emin olabilirsiniz. İlk defa belki de telaffuz ediyor olabilirim bunu. Samimi kanaatim böyle olduğu için söylüyorum. Çünkü şöyle bir algı var. Siyaset deyince mutlaka böyle kutuplaştıran, kamplaştıran böyle rigid isimler ya da karakterler etkili olur gibi bir anlayış var ama burada bence efendim halkın feraseti biraz göz ardı ediliyor. Çünkü yani bizim halkımızın, Anadolu insanının özellikle böyle bir feraseti vardır, siz de gayet iyi bilirsiniz. Yani aslında böyle kavgadan, ayrışmadan, kamplaşmadan ziyade birleştiricilik, uzlaştırıcılık, sakin... Dolayısıyla bu tip isimlerin etrafında bir araya gelmek her zaman için daha böyle tercih edilir bir şey. Yani geri planda bakıldığında bu çok önemli ve dolayısıyla sizde de biz bunu görüyoruz. Yani körü körüne, şuraya geleceğim, körü körüne muhalefet yapan bir insan değilsiniz mesela. Doğruya doğru demesini, hakkı teslim etmesini bilen bir insansınız. Bunu sadece ben söylemiyorum, yani bunu birçok kişi söylüyor zaten.
Tabii, yani eskiden savaşlarda karşı karşıya geliyordu iki ordu bir büyük meydanda, bir tarafın öbür tarafı ikna edebilmesi için çok önemli oranda karşı taraftan birilerini öldürmesi gerekiyordu. İşte karşı tarafın yarısını öldürdüğünüzde kazanıyordunuz. Sizden daha az kişi öldüyse, karşı taraf artık dayanamayacak noktadaysa, ama şimdi siyaset o değil ki, artık o noktada değiliz ki.
Tabii.
Ve aynı zamanda biz bir toplumuz. Hepimiz aynı toplum için, bu ülke için hizmet etmeye çalışıyoruz. Siyaset öncelikle topluma hizmet etmek için yapılır. Bunun gururu, bireysel olarak da bunun gururu size yetmeli. Aileniz için, kendiniz için aslında çok büyük bir gurur vesilesi. Benim babam milletvekiliydi, ben milletvekilliği yaptım. Benim dedem milletvekili, bu aile için de çok güzel bir... Ama tabii ki şerefinizle, haysiyetinizle yaptığınızda çok güzel bir şey. Bu kişisel olarak bir tatmin sağlar. Ama bununla birlikte bir de topluma hizmet etmeniz gerekir. Bu da insana çok büyük bir tatmin sağlar. Gurur verir, mutluluk verir. Ben o mutluluğu yaşıyorum. Tabii. Yapmaya çalışıyorum muhalefette olmamıza rağmen. Bunun yetmesi lazım. Dolayısıyla bizim o eski savaşlardaki gibi karşı tarafı yok edeceğiz. Ondan sonra en az yarısını biz kazanacağız. Biz fikrimizi empoze edeceğiz. Böyle bir şey yok. Siyaset uzlaşma gerektiriyor. Demokrasi uzlaşmayı gerektiriyor. Doğruya doğru diyebilmek. Tabii ki ben mesela muhalefetteyim, ben eleştireceğim iktidarın yaptıklarını.
Doğal,
daha mükemmel olmasına gayret edeceğim. Onların yaptıklarını eleştirerek hep mükemmeli bulmaya çalışacağım ama doğru olana da doğru demek durumundayım. Eleştirilerim arasında farklılık olmak zorunda. Bunları yapamadığımız sürece demokratik kurallar yerine gelmez, demokrasi oluşmaz. Tabii. Bunu yapabilmemiz lazım, görebilmemiz lazım. Çok onun için şey yapacağız, doğruya doğru diyeceğiz. Mesela ben sigarayla ilgili iktidarın yaptıklarını, sigara yasağını çok benimsiyorum.
Çok doğru.
Tabii biraz daha katı uygulanması gerekir. Yani şimdi bakıyorum birçok şeyde, kahvehanede falan yine de içiliyor, kapalı ortamlarda içiliyor. Eskiden çok daha büyük rahatsızlıklar vardı. O otobüse biniyorsunuz, herkes yakıyordu otobüste sigarayı. Yani biraz önce şeyden, moladan çıkmışsınız, yine şeyler, sigaralar yakılmış, siz duman altı oluyor. Ben hayatımda sigara içmedim mesela.
Ama pasif içici oluyorsunuz,
pasif
değil mi?
Pasif içici olmuş. Tabii o çocuklar falan filan, yani hastalıklara kapı öyle aralandı. Doğru. Bir yanı sıkıntısı oldu mesela. Onun için sigara yasağını mesela çok destekledim. Birçok konu var bizim ortak kabulümüz olan iktidarla. Mesela ben plan bütçe komisyonu üyesiyim. Birçok kanun bizim de görüşümüz alınarak geçiriliyor. Düzeltiyoruz, yanlışlarını gideriyoruz. Tabii ki özel sektörde ve kamuda çalışmış birisi olarak birçok konuyla ilgili olarak bu böyle doğrudur, böyle yanlıştır diyebilmemiz gerekiyor. Diyoruz da onu. Kabul ediliyor da tümüyle, yoksa ne getirdiysem ben karşıyım, bu çok yanlış. İktidar da bunu zaman zaman yapıyor.
Doğru.
Yapıyor, yani muhalefetten ne gelirse gelsin reddediyor.
O da çok yanlış.
O da yanlış. Tabii. Bizim de eğer böyle bir şeyimiz varsa bu da yanlış tabii ki. İktidar muhalefet ülkeye hizmet etmek, bu topluma hizmet etmek zorundayız. Üretmeliyiz, toplumun iyiliğini istemeliyiz. Gelişmiş ülkelerde bu var. Bakın, gelişmiş ülkeler, bunu başarabilen ülkeler, demokrasisi gelişmiş olan ülkelerde bunu yapabilmiş olan ülkeler. Geri kalmış olan ülkelerde muhakkak böyle bir zıtlaşma, kavga vardır. İktidarla muhalefet birbirlerine girerler. Siyasi cinayetler olur, kavgalar olur. Bizdeki gibi tabii ki maalesef.
Şimdi mecliste, yani çatıda bunlar görülünce bu ister istemez hani tavanda bulunca tabana da yansıyor.
Yani sokağa yansımaz mı?
Çok ciddi şekilde
nasıl
yansıyor.
Üzülüyorum.
Evet.
O kavgaların ertesi gün sokağa da yansıyabileceğinden Allah korusun yani.
Tabii. Ciddi bir sorumluluk bu açıdan da.
Tabii ki, tabii. Yani olmaması gerekir. Yani bu bir sohbet programı. Ben tabii iktidarı eleştirmeyeceğim ama bu açıdan yanlış yapılmaması lazım. Çok dikkatli olunması lazım.
Haklısınız, katılıyorum tamamen. Bir de tabii bu hani sadece kavga olarak da yansımıyor. Bu bir yönü. Diğer yönü de işte üsluplara yansıyor. Mesela bir sosyal medyada, mutlaka siz de takip ediyorsunuz. Açıp baktığınızda yani insanlar keskin bir şekilde kamplaşıp düşman oluyorlar. Yani az önce siz siyaseti çok güzel tarif ettiniz. Yani topluma hep beraber hizmet etmek için orada olduğunuzu ifade ettiniz. Bu da böyle bir şey. Yani sosyal medyada insanlar farklı, halktan insanlar var. Yani siz benim gibi düşünmek zorunda değilsiniz. Olaylara ve hayata benim gibi bakmak zorunda değilsiniz. Ve ben size saygı duymak zorundayım. Siz bana saygı duymak zorundasınız. Bütün insanlar bu şekilde olması
öyle
gerekiyor.
Olması lazım, tabii.
Yani hiçbir şekilde hakaret etme gibi bir özgürlüğümüz yok. Sonuna kadar saygı duymalıyız. Ama katılırız, katılmayız, tasvip ederiz, etmeyiz, eleştiririz dediğimiz gibi, muhalefet ederiz. Bunlar olur insanlar arasında da. Fakat çok ciddi bir şekilde düşmanlık dili, kin dili, nefret üslubu her yere hakim olmuş durumda. Bu da çok rahatsız edici. Yani zannediyorum ki, bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz da, geçmiş dönemlere göre daha bir arttığını düşünüyorum.
Arttı tabii. Biz sonuç olarak şöyle, yani binlerce yıldır kırsalda yaşayan bir toplumduk. Şimdi hızla şehirleşiyoruz. Yani insanlar köylerinden, kasabalarından, o yüzyıllardır yaşadıkları ortamdan kente geliyorlar. Büyük şehirlere geliyorlar.
Küreselleşiyoruz.
Bir taraftan tabii küreselleşiyoruz. Teknolojide çok büyük değişiklikler var. Teknolojinin getirdiği o değişikliği hazmetmek de çok zor.
Evet.
Bütün bunlar birdenbire o değişen toplum anlayışı, o geçmişteki geleneklerimizi artık kent hayatında kullanamamamız. Bizim kır hayatında şey yoktu, iş masası yoktu. İş masasına ilk defa bu kuşaklar oturuyorlar. Dedesi iş masasında oturan çok az insan vardır herhalde, değil mi?
Tabii.
Ya da ticaretle uğraşan, genellikle tarımla uğraşmıştır.
Tabii.
Bu tarım ticaretin geleneklerini oluşturmak, apartmanda yaşamanın geleneklerini oluşturmak, trafiğin geleneklerini oluşturmak ve bununla beraber siyasi hayatın geleneklerini oluşturmak, kent hayatının geleneklerini oluşturmak zaman alıyor tabii ki. Yani ata binmenin bir geleneği vardı. Düğünün bir geleneği vardı, cenazenin bir geleneği vardı kır hayatında, ama şehir hayatında bunların yerine yeni gelenekleri oluşturmak, onları terk ediyorsunuz mecburen. yeni gelenekleri oluşturmak çok zor. Mesela kurban geleneğimiz eskiden köyde herkes kendisi keserdi. Doğru. Ama şehirde olması mümkün değil. Doğru da değil. İşte
görüntüler çok
görüntü çok evet, kötü. Evet, dinimize çok aykırı bir tablo ortaya çıkıyor. Her alanda bu söz konusu. Tabii böyle bir dönemi yaşıyoruz biz. Siyasette de bu kirlenmeyi, bu sıkıntıları yaşıyoruz. Siyasette de kendimize özgü gelenekler üretmek zorundayız. Kendimize özgü bir demokrasi üretmek zorundayız. Demokrasi kültürü üretmek zorundayız. Evet. Bütün bunlarda da bizlerin üzerine çok büyük bir görev düşüyor. Şu anda görev yapan, alanda olan, örnek olacak olan bizleriz. Milletvekilleri olarak, siyasiler olarak. Bizlerin örnek olması lazım. O kalkıp da hiç kimse orada kavga eden, yumruk atan birisi için ya sayın vekilim helal olsun, çok güzel vurdunuz, çok yiğit adammışsınız bunları söylemesi. Bunlar aldatıcı şeyler. Hı hı. O küfür eden, yumruk atan, tekme atan insanları hiç kimse pohpohlamasın. Onlar tabii yanıltıcı şeyler. Sonuçta onlar toplum için çok kötü örneklerdir.
Çok doğru.
Çok yanlış işlerdir. Biz tam tersine efendilikle, beyefendilikle örnek olmak zorundayız. Bunu oluşturmalıyız. Hı. Bu sorumluluk bizim üzerimizde vebaldir bir taraftan da. Yarın sokakta bir kavga olur, birileri birilerini öldürürlerse, şiddet zaten görüyorsunuz hem kadına yönelik şiddet hem toplumsal şiddette artmış vaziyette. Bizim tamamen bu dönemde, bu konjonktürde, bu biraz önce anlattığım geçiş süreci içerisinde, çünkü kentsel hayatımızı oluşturmaya çalışıyoruz, o teknolojiden etkilenmemeye çalışıyoruz, onları hazmetmeye çalışıyoruz. Bu dönemde örnek olmamız lazım hep beraber. Bunu sanatçılar da örnek olacak, sporcular da örnek olacak. Doğru. Yani medyanın önünde olan, vitrinde olan herkes siyasilerle birlikte örnek olacak. Başta da siyasiler örnek olacak.
Başta da siyasiler, çok haklısınız. Belki hani bu konuda daha böyle topluma güzel şeyler yansıtılabilir. Mesela ben geçenlerde bir muhalefet milletvekilinin odasındayken bir hükümet iktidardan bir milletvekili odaya girdi. Böyle gayet güzel sarıldılar falan, oturdular, oturduk hep beraber, benim her ikisi de tanıdığım insanlar, oturup böyle bir sohbet ortamı oldu. Baktım çok da güzel bir ortam. Yani kendimi böyle bir an durdurup o sohbeti şunu söyledim. Yani dedim ki işte bu görüntüyü sizin mutlaka halka yansıtmanız, ulaştırabilmeniz gerekiyor. Halkın nazarında çünkü sürekli kıyasıya mücadele eden sanki düşman iki taraf varmış gibi bir algı var. Maalesef buna dair az önce sizin ifade ettiğiniz tarzda şeyler de verildi tabii ki. Deliller diyeyim bu şekilde. Gerekçeler oluşturuldu buna dair ama. Mesela ben bile şaşırdım yani öyle bir görüntüyü görmeye kadar alışık değiliz. Dolayısıyla halkımızın da bence görmeye ihtiyacı var bu tip şeyleri. Yani yine siyasilere bu konuda görev düşüyor bence.
Çok çok büyük bir sorumluluğumuz var. Görev düşüyor, örnek olmamız gerekiyor.
Çok doğru, evet.
Zaten var yani bir yeni arkadaşımız var. Daha öncesinden tanıdığımız ya da burada tanışmakta olduğumuz, tanıdığımız bir yeni arkadaşımız var. Aklı başında düzgün insanlar bunlar.
Tabii.
Bunlarla komisyonlarda birlikte çalışıyoruz. Bazen yurt dışına gidiyoruz, seyahatlere gidiyoruz. Birlikte iş yapıyoruz, üretiyoruz. Ne kadar birbirimize benziyoruz diyoruz. Biz aynı ülkenin insanıyız.
Tabii.
Aynı şehri temsil ediyoruz. Aynı ülkeyi, aynı insanları temsil ediyoruz ve aynı toplum için sonuçta hizmet vermeye çalışıyoruz. Farklı olmamamız lazım. Yöntem olarak ben amacına yani bu ülkeye hizmet etmek için şu noktadan şu noktaya şu yoldan gideceğim diyorum.
Evet.
Siz diyorsunuz ki ben bu yoldan gideceğim. Evet. Farklılığımız bu olmalı.
Yani değer yargıları arasında bir uçurum yok ki. Yani uçurum
olmamalı.
Değil, tam tersine
tabii,
değil mi?
Evet. Olmamalı.
Bu da böyle yansıtılmamalı
tabii,
aynı zamanda.
Fikirlerimiz farklı olabilir. Düşüncelerimiz farklı olabilir. Ama bunlardan dolayı birbirimize girersek çok büyük bir yanlışlık yaparız. Ne siyaset amacına ulaşır, ne demokrasi, ne bizler.
Tabii.
Çok yavan bir ömür geçirmiş oluruz sonuçta.
Doğru, siz konuşmaların sırasında demokrasiye vurgu yaptınız. Bu çok önemli. Demokrasi ve bir arada yaşama kültürü herhalde dediğiniz gibi. Yani bu kentleşmeyi birlikte dediniz ya.
Tabii.
Bir arada yaşama kültürünün oturması gerekiyor ama şöyle de bir handikap var. Yani çelişki var. Osmanlı toplumuna bakıyoruz sonuçta. Yani bizim kökenimiz oraya uzandığına göre. Orada bir arada yaşama kültürü çok güzel bir şekilde aslında yapılmış ve dünyaya örnek olunmuş. Öyle değil mi? Musevisi, Hristiyanı, her milletten, her mezhepten. Her ırktan belki yani birçok ırktan insan hepsi beraber dostluk, kardeşlik, birlik içerisinde çok uzun yani 600 küsur yıl bir arada yaşayabilmiş bir toplum. Oradan
tabii.
Çıkmışız. Şimdi geldiğimiz noktaya bakın. Bir arada yaşama kültürünü bu sefer şu an dönüp işte belki Batı'dan öğrenmemiz gerekiyor. Ama böyle bir şeye de ihtiyaç var.
Yani onu kendi tarihimizden öğreneceğiz. Kendi geçmişimizden öğreneceğiz. Biraz önce çok güzel söylediniz. Biz geçmişte bunu yapabildik. Ermenisi, Rum'u aynı mahallede oturdular, birlikte tabii. Yaşadılar. 1000 yıl Ermenilerle bizim hiçbir problemimiz olmadı değil mi?
Tabii ki.
Yani işe siyaset girdi, birilerinin kışkırtması girdi başka. Yabancı ülkeler kışkırttı. Ondan sonra bütün bu olaylar yaşandı, sıkıntılar söz konusu oldu. Yoksa niye olsun? Biz şimdi aynı dinden olanlar birbirimize tahammül edemiyoruz. Evet. Ne kadar kötü bir noktaya gelmişiz. Halbuki tahammül etmemiz lazım. Birbirimize tahammül etmek zorundayız.
Çok haklısınız. Evet.
Yani tahammülü özellikle kullanıyorum. Evet. Demokrasi bunu gerektiriyor, evet, çünkü. Evet. Yani demokrasi tahammül rejimi. Sabretmek zorundayız. Tahammül etmek, anlayış göstermek zorundayız birbirimize. Başka türlü ne siyaset yapabiliriz, ne ilerleyebiliriz, ne geleceğimiz olur. Böyle bir düşmanlıkla katiyen hiçbir yere varamayız.
Kaldı ki biz...
Ki bizim dinimiz, inancımız, kültürümüz hep bunu emrediyor.
Aynı şeyi söyleyecektim. Kaldı ki, kaldı ki biz yani Yunus Emre'lerin, Hacı Bektaşi velilerin değil mi? Neyiz, olduğu evet. Tabii bir coğrafyada, bir Anadolu medeniyetinde yetişmiş insanlarız. Yani sevgiyi biz gidip ne bileyim işte Fransız hümanistlerinden öğrenecek de değiliz aslına bakarız. Öğrenelim tabii. De tamam, hani güzel olan her şeyi tabii. Alırız kimden gelirse gelsin. Onu demek istemiyorum ama burası beşiği zaten. Bu medeniyetin beşiği. Sevginin oluştuğu tabii topraklar ki. Bunlar. Tabii ki. O yüzden haklısınız. Tamamen katılıyorum söylediklerinize. Peki efendim, Cumhuriyet Halk Partisi deyince bizim aklımıza böyle hem Atatürk'ün partisi olması geliyor. Bundan dolayı bir gurur duyuyoruz tabii ki. Hem çağdaşlığı, laikliği, modernliği, algılayış biçimi, bunlar çok çok önemli. Fakat yine burada da bir çelişkiyle karşılaşıyoruz. Bu yönleri son derece önemli ve toplumda böyle hani direkt taşı mı denir? Böyle bir algı oluşuyor. Yani güven duyduğu, insanların güven duyduğu bir, bu açılardan özellikle güven duyduğu bir model Cumhuriyet Halk Partisi. Fakat algılar sizin de bildiğiniz gibi son derece önemli. Yani her şey siz kendinizi iyi ifade edemediğinizde nasıl algılatılırsa insanlar sizi öyle biliyorlar. Dolayısıyla da hani şöyle de bir algı yok diyemiyoruz ne yazık ki. Bir Anadolu'ya gittiğinizde bazı yerlerde yanlış olmakla birlikte sanki Cumhuriyet Halk Partisi daha böyle dinden ve halkın değerlerinden uzak bir partiymiş gibi bir algıyla karşılaşıyoruz. Şimdi biz tabii ki sizleri böyle tanıdıkça çok iyi biliyoruz, birçok dostlarımız da var. Mümkün değil, kabul edilmesi mümkün olmayan bir iddia bu. Hepiniz çok inançlı, pırıl pırıl insanlarsınız. Ahlaken de inançlarınızda da çok örnek olabilecek insanlarsınız. Ama böyle bir algının da varlığı doğru değil mi efendim?
Öyle bir algı var maalesef. Özellikle tabii oluşturulmuş bir algı bu. Evet. Çok yanlış aslında.
Tabii yanlış.
Mesela Atatürk'ün partisi dediniz, Cumhuriyeti kuran parti. Türkiye'de İslam'a en iyi yaşayan ülkelerden doğru, bir tanesi. Doğru, en başta geleni aslında. Hı. Biz Cumhuriyet'ten sonra bir yani dini anlamda belki güzel bir ortam oluşturduk. Biraz daha farklı bir ortam oluşturuldu. O tartışmalara girmek istemiyorum ama
çok doğru
sonuç
değil,
olarak tabii. Daha gerçekçi, daha aklı başında bir din anlayışı oluşturabildik. İslam'ı en iyi yaşayan ülkelerden bir tanesi doğru. Olduk. En başta geleni olduk. Örnek
doğru,
olduk.
Doğru.
Ben laikliğin de aslında İslam'a çok uygun olduğuna inanan birisiyim.
Kesinlikle.
Elhamdülillah hepimiz Müslümanız ama kimin takva ehli olduğu bunu ancak Allah bilir. Evet. Kimin ne kadar inançlı olduğu, ne kadar samimi olduğu inancında bu Allah tarafından bilir. Kimin çok camiye gitmesiyle
tabii.
Dilinin terminolojisinin hep böyle İslam'ı çağrıştıran dil olmasıyla bu iş bilinmez. Evet belki dindar insanlar başka partilerde daha fazla görünüyor ama elhamdülillah biz de Müslümanız. Kesinlikle. Müslüman insanların olduğu partiyiz ama biz dinimizle siyaseti karıştırmayı doğru bulmuyoruz. Ben mesela Kur'an kitabımız bir kimya kitabı mıdır? Bir fizik kitabı mıdır? Hayır. Bir siyaset kitabı mıdır? Bir yönetim kitabı mıdır? Yani efendim, siyasal İslamcı partiler var Türkiye'de veya İslam ülkelerinde. Ne kadar yanlış, ne kadar istismar eden şeyler bunlar dinimizi, İslam'ı. Evet. Ben bunlar kadar dine zarar veren sonuç olarak bir anlayış göremiyorum. Onun için biz mümkün olduğunca siyasetle dini, İslam'ı ayırmaya çalışıyoruz. Bireysel olarak değil, devlet yönetimiyle ilgili olarak ayırmaya çalışıyoruz. Evet. Ama o arada yanlış yapanlar olabilir, içimizde ateistler olabilir. Evet. Yanlış ifade edenler olabilir. Ama mesela geçenlerde bizim bir grup arkadaşımız, ben gidemedim ama Umre'ye gittiler. Evet. Aileleriyle birlikte 10 kadar milletvekilimiz.
Çok güzel yapmışlar. Evet,
evet gittiler Umre'ye. Evet. Yani nedense tabii birilerinin işine geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ni böyle dinsiz göstermek, dinden uzak, İslamiyet'ten uzak bir parti olarak göstermek işlerine geliyor. Onun için öyle bir algı oluşturuldu maalesef. Yani haklısınız.
Siz,
bunu söylemek lazım.
Laikliğin İslam'la bağdaştığını söylediniz ki çok doğru tamamen.
Yani uygulamada tabii. Mesela ben Osmanlı'nın da laik olduğuna inanıyorum. Tabii. Hukuki anlamda laiklik yoktu ama uygulama anlamında laiklik vardı Osmanlı'da da.
Tabii.
Yani Diyanet aslında evet Osmanlı'da olmayan bir kurum ama fiilen var.
Evet.
Yani Cumhuriyet kurumudur Diyanet ama Şeyhülislamlıkla birlikte aslında Şeyhülislamlığın devamıdır. Evet. Öyle bir kurumdur. Osmanlı'da da laiklik vardır. Uygulamada vardır. Hukuken öyle bir düzenleme yoktur. Ama evet. vardır aslında yani. Evet. Uygulamada vardır. Selçuklu'da da vardır. Evet. Böyledir bu işler.
Herhalde efendim halkın istediği şey halkın değerleriyle kopuk olmamak. Galiba özü bu herhalde.
Özü bu. Evet. Yani işin esası
bu. Verebilmek,
o kültürü,
gerekiyor.
O inancı devam evet. ettirebilmek. Halk evet. Öyle çok fazla dindar bir toplum olmak da istemez. Hı. Dinden uzaklaşmak da istemez. Bakın bize örnekler
istemez.
Var. Adam içki içer ama evet. dine laf ettirmez.
Ettirmez, doğru.
Kendisi içer. Evet. Yani içki içmek de tabii dindarlıktan uzaklaşmak değil.
Tabii.
O anlamda onları kötülemek istemiyorum ama hani öyle söylenir ya. Adam şeydir meyhaneden çıkmaz ama dinine laf ettirmez.
Tabii.
Bu farklı bir şey.
Tabii.
O hem inancına, kültürüne dinine laf ettirmez. Hı hı. Hem de öyle yaşamayı isteyebilir. Yani olur zaten. Bizim dinimiz yani öyle bir şey olsun ki, ortam olsun ki, devlet öyle bir ortam hazırlasın ki hiç kimse günah işlemesin. Böyle bir şey istemiyorum.
Yok, tabii ki,
böyle
tabii,
bir
tabii,
din
tabii,
değil bizim dinimiz. Herkes özgür olacak. Kendi iradesiyle sevap veya günah işleme iradesine sahip olacak.
Doğru.
Bunun olması lazım. Evet. Laiklik buna cevaz veren bir anlayıştır aslında.
Siz yine çok güzel ifade ettiniz. Cumhuriyet'in kurulmasıyla birlikte İslam anlayışı, bir Türklerin İslam'ı yorumlama biçimi oluşturuldu, betimlendi dediniz değil mi? Yani biçimlendi.
Tabii ki.
O tarihte. Ve çok doğru bu söylediğiniz. Orta Doğu ülkelerine ve diğer İslam ülkelerine baktığımızda İslam'ı yorumlayış tarzlarının çok son derece bağnazca olduğunu görüyoruz.
Tabii.
Ama işte Anadolu topraklarında az önce deminden beri konuşmalarımızda anlattığımız gibi o kadar çok faktör var ki bunun önüne geçen. Bağnazlık o derece. Yani zaman zaman ferdi ya da müstakil vakalar olmuştur ama o derece etkili olamıyor ne olursa olsun.
Biraz önce konuştuk ya Aylin Hanım, hani toplum binlerce yıl yaşadığı yerden kentlere geçiyor. Metropol
evet.
şehirlerde yaşıyor, geleneklerini değiştiriyor, kültürünü değiştiriyor. Yeni bir kültür, yeni bir gelenek üretmesi gerekiyor. Bunun sancılarını bütün dünya çekiyor. İslam toplumları da bunun sancılarını çekiyor. Bakın. Diğer İslam ülkelerinde bizim gibi laikliği benimsememiş olan ülkelerde bunun sancıları çok daha fazladır. Oralarda şu anda İslam toplumları çok daha büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Hı hı. Yani o Boko Haramların, IŞİD'lerin, El-Kaide'lerin çok daha fazla tutunabildiği yerlerdir onlar. Bunların İslam'la bağdaşır olduğunu söyleyebilmek mümkün değil. İslam şiddete karşıdır, zorbalığa karşıdır, zorla din dayatmaya karşı da bütün ki. Bunları yapabiliyorlar maalesef. Halbuki bizde Cumhuriyet'le beraber oluşan din anlayışında bu yoktur. Bizde çok daha düzgün, çok daha saf, çok daha samimi, çok daha içten bir din anlayışı vardır,
haklısınız,
inanış
doğru.
vardır.
Doğru.
Yani bizim o şeyde Ramazanlarımızdaki o ezan sesi, o musiki, o şeyin aileler içerisindeki o Ramazan ortamı,
evet.
teravih ortamı, sahur ortamı, o oluşan o uhrevi ortam
doğru.
hiçbir şeyde yoktur. Suudi Arabistan dahil hiçbir böyle koyu İslam şeyi olan,
bağnazlığı yaşayan toplumlarda yok.
Toplumların hiçbirisinde yoktur.
Evet, bu söyledikleriniz çok önemli. Bu noktada Mustafa Kemal Atatürk'e de çok aslında şükran borçluyuz. Ne yazık ki onunla ilgili de efendim hani dinden uzak bir imaj atfetmeye çalışıyorlar kendisine. Bundan da biraz bahseder misiniz? Atatürk'ü biz birçok konuşmalarını ve yaptığı eylemleri biliyoruz. Mesela Elmalı'da Hamdi Yazır'a değil mi?
Evet.
Kur'an tercümesi yaptırması, insanların kendi dilinden kendi dinini öğrenmesine vesile olması. Dine olan saygısına dair birçok zaten yapmış olduğu çalışma var. Fakat yine ne yazık ki bazı kesimler tarafından Atatürk de sanki dinsizmiş gibi bir algı oluşturulmak istendi bugüne kadar.
Evet,
bununla ilgili
evet,
ne söylemek
maalesef,
istersiniz?
Bazı çevreler bunu yapmak istediler. Atatürk'ün ne kadar dindar olduğunu çok önemi yok. Ne kadar namaz kıldığını. Sonuçta
tabii,
bir asker
tabii,
bu.
Tabii,
sonuçta hayatı savaşlarda geçmiş. Hı hı. Ama Atatürk şunu yapmış bir devlet adamı olarak. Herkesin dinini yaşayabilmesi için, dinini öğrenebilmesi için çok doğru bir ortam hazırlamış. Bakın Osmanlı'nın son dönemlerinde ki mesela suyu arayan adam da Şevket Süreyya bunu çok güzel anlatır. O dönemlerin Birçok eserinde bu çok güzel anlatır. Kimse dinini bilmiyor. O tekke ve zaviyeler, asker kaçaklarının olduğu yerler olmuş. Maalesef böyle sapıkların da olduğu yerler olmuş. Bir yerin sıkıntıların olduğu yerler olmuş. Öyle bir dönemde Atatürk devreye girmiş. Çok aklı başında doğru bir din anlayışını oluşturmak için bir ortam hazırlamış. Dediğiniz gibi Elmalılı Hamdi Yazır çok güzel bir şey tefsir yapmış. Güzel bir Kur'an yorum yapmış. Kur'an tercüme edilmiş. Anlaşılır hale getirmiş. Zaten İslam medeniyet dinidir. Şehirli dinidir.
Tabii.
Mümkün olduğunca eğitimli, aklı başında insanların anlaması lazım. Yani nedir? Biz hep alimi, bilgini, bilimi bunları hep yüceltiriz dinimizde. Neden? Çünkü ne kadar çok bilgiyle üst seviyede bu işe yaklaşırsanız daha farklı açılardan daha farklı görebiliyorsunuz din konusunu, İslamiyet'i.
Evet.
Bir bilim adamı, bir alimin konuyu görmesi, ufku çok da geniştir. Onun inancı, imanı çok daha büyüktür. Hı. Çok daha farklıdır. Atatürk böyle insanlar için o ortamı hazırlamıştır. Yani bizim Latin alfabesine geçmemizle daha fazla okuma yazma artmıştır. Daha fazla eğitim seviyesi yükselmiştir. Çağdaş bilgiyi alabilmemiz daha fazla imkan dahiline girmiştir. Camilerimiz ve diğer din kurumlarımız gelişmiştir Diyanet'le birlikte. Bütün bu ortamı hazırlayan Atatürk'tür. İslam'a çok büyük bir hizmeti söz konusu olmuştur. Bizim Araplardan, Suudi Arabistan'dan, Libya'dan ya da İran'dan daha kötü bir din anlayışımız var mıydı? Yoktu, yoktur.
Tabii.
Biz onlardan daha iyi dinimizi yaşayan bir toplumduk. Daha iyi de din adamları yetiştirdik. Daha iyi yorumlayan adamlar yetiştirdik. Yetişecektir de bundan sonra. Biz çağa uygun hale getirdik. Bakın çok yanlışlar yapılıyor bu alanda. Bundan 20 yıl önce, 30 yıl önce Garodi dahil olmak üzere biliyorsunuz. Birçok bilim adamı İslam'ı seçmişlerdi.
Evet,
çünkü
evet.
İslam çok değerli teknolojiyle, çağdaşlıkla bağdaşan bir dindi. Şiddet yoktu. Ama özellikle son yıllarda maalesef bu çok dindarlar, tırnak içerisinde kullanıyorum, dindarların devreye girmesiyle İslam bir şiddet dinine dönüştü. Öyle göstermeye başladılar. Artık İslam'a geçişler de azaldı. Avrupa'nın çok korktuğu bir şeydi halbuki İslam'a çok fazla yöneliş vardı. Eğitimli, entelektüel insanlar tarafından bu yönelme çok büyük oranda yapılıyordu. Ve bunda Türkiye'nin de çok büyük bir payı vardı. Bakın şu Cat Stevens'ın bir sözü var. Diyor ki ben Kur'an'ı tanımadan önce, İslam'ı tanımadan önce Müslümanları tanısaydım Müslüman olmazdım diyor.
Beni de çok
etkileyen ne kadar acı
bu.
Bir
tabii,
söz
tabii,
değil mi bu?
Çok
ne kadar acı.
Doğru.
İşte bu ortamı hazırlayanlar İslam'ı dejenere eden, kullananlardır.
Evet.
O zihniyettir. Atatürk o zihniyette olmayan bir insandı.
Tabii.
Şimdi diyorlar ki Atatürk 5 vakit namaz kılsın.
Yok, o değil.
Atatürk
değil.
Ülkesine saygı hizmet olması. Etmiştir, dinine hizmet etmiştir.
Tabii ki, evet.
İnancına hizmet etmiştir bu toplumun.
Bence
bunu
en yalın bakış açısı olmaz. Zaten şu an bulunduğumuz
tabii,
noktadan baktığımızda diğer İslam toplumlarıyla kıyas yaptığımızda geldiğimiz nokta çok açık bir şekilde anlaşılıyor. Bunu da kendisine borçluyuz. Ne derlerse desinler
kesinlikle,
yani. Öyle değil
kesinlikle
mi?
Kesinlikle öyledir.
Bence çok da öngörülüymüş. Bağnazları o mantığı, o zihniyeti, mantaliteyi görmüş ve gerçekten böyle bir toplum oluşmasının önüne geçmiş yaptıklarıyla.
Kesinlikle.
Kesinlikle. Evet. Yine Atatürk demişken efendim, Atatürk'ün büyük Türkiye ideali var biliyorsunuz. Aslında Türk birliğini görüyorum, ona inanıyorum diyor. Yani şunu demek istiyorum. Büyük Türkiye ideali. Şimdi son zamanlarda ne yazık ki bazı endişeler içerisindeyiz. Türkiye'nin bölünmesine dair bir takım söylemlerde bulunanlar çok oluyor. İşte federasyonlar gündeme getiriliyor, özerklik gündeme getiriliyor, Güneydoğu'nun kopartılması gibi bir şey gündeme getiriliyor. Keza Amerika'nın 100 yıllık, Amerikan derin devletinin 100 yıllık böyle bir planı olduğunu da biliyoruz. Yani zaman zaman siz de biliyorsunuz basına yansıyan haritalarda her zaman böyle Güneydoğu'muz bizden kopartılmış bir şekilde ayrı bir eyalet ya da ayrı sınırlar içerisinde hep resmedilmiştir. Çok büyük bir cürettir bu da. Yine Atatürk demişken oradan aklıma geldi ama Atatürk'ün de yani kurucu başkanın ideali de büyük Türkiye'ydi aslında. Asla bölünmesi, asla küçülmesi, ufalması değil. Tam tersine büyümesi, büyük Türkiye olmasıydı. Bununla ilgili biraz...
Siz zaten çok güzel özetlediniz aslında büyük Türkiye. sadece Türklerden oluşmuyor. Hepsi geçmişte Ermenisi, Rumu, Türkü, Kürdü, Arabı, Balkanlardaki o şu an yani Osmanlı yıkıldıktan sonra galiba 30-33 bir hesaba göre biraz daha fazla söyleyenler de var, biraz daha azaltanlar da var ama ortalama 30 civarında ülke Osmanlı'dan çıktı.
Evet.
Bunlar Osmanlı yüzyıllar boyu bir arada tuttu.
Doğru. Bir barış arada, ve kardeşlikle tuttu.
Barış ve kardeşlik içerisinde çok iyi bir şekilde şeye kadar getirdi, 1900'lere kadar getirdi. Atatürk'ün istediği de buydu. Hiçbir ülke sadece kendi şeyiyle, ırkıyla büyüyemez.
Tabii ki.
Böyle bir şey söz konusu değil. Büyük devletlere bakın. Bugün Amerika Birleşik Devletleri de aynı şekilde. Sovyetler de öyleydi. Roma İmparatorluğu da öyle. Selçuklu da öyle. Osmanlı da öyle. Hepsi çok büyük bir anlayışa, vizyona sahip. Bütün farklı ırkları, dinleri, milletleri bir araya getirebilenlerdir. Böyle ayrılık değildir, parçalanma değildir esas olan. Ulus devlet de şimdi bu dönemde bir şeyler değişti tabii ki. O Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı dünyada çok önemli değişiklikler oldu ama şimdi geldiğimiz noktada da bazılarının iddia ettiği gibi ulus devletler yok olmadı.
Kesinlikle.
Hiç siz İngilizlerin ulus devletinin yok olduğunu, evet. Fransızların ulus devletinin yok olduğunu, Alman Birliği'nin yok olmasından evet. bahsedildiğini duydunuz evet, mu? Tam tersine Doğu Almanya, Batı Almanya birleşti.
Evet.
Bunlar doğru değil. Biz de ayrılarak değil ancak birleşerek bir arada olabiliriz. Biz Malazgirt'ten beri hatta Malazgirt Savaşı'ndan çok önce Kürtlerle beraberdik, birdik. Tabii. Bizim ayrı gayrımız yok. Aynı evde yaşıyoruz. Tabii. Kürt, Türk evlilikleri milyonlarca var. Biz ayrı değiliz zaten. Bunu da devam ettirmek gerekiyor. Birbirlerinin siyasi hırsları için bu yanlışlığı, bu şeyi, felaketi yaşamamamız lazım. Bizim bir arada olmamız lazım. Ha, tabii ki onların dilini, dinini, inancını, kültürünü inkar etmeyeceğiz.
Elbette.
Hepimizin yani bu toplum içerisinde kim varsa.
Tabii.
Boşnak için de bu geçerlidir, Laz için de geçerlidir. Herkes için geçerlidir. Ama biz sonuçta bu ülkenin vatandaşlarıyız. Aynı toplumun insanlarıyız. Binlerce yıldır aynı kültürü, aynı inancı, aynı dili, aynı duyguları yaşayan insanlar. Biz Çanakkale'de de birlikte şehit olduk.
Tabii.
Şeyde de Balkan Savaşı'nda da şeyde de Arap topraklarında
tabii,
da
tabii,
aynı
tabii.
şekilde
Yemen cephesinde bir Yemen'de, şeyler değil mi?
Tabii. Aklımıza Haklısınız, getirdiniz. Tabii. Biz bu ara şey yaşıyoruz. Kusura bakmayın. Geceleri çalışıyor, gündüzleri yatıyoruz.
Böyle alt üst. Son derece normal. Estağfurullah.
Cümleler, kelimeler,
gayet de iyisiniz. Bütün bunlara rağmen gayet iyisiniz maşallah. Tabii. Çok doğru söylüyorsunuz. Bir de aynı zamanda dinimize göre de madem deminden bir hani dine atıfta bulmuştuk. Dinimize göre de zaten üstünlük ırk üstünlüğe göre değil ki üstünlük güzel ahlaka göre, takvaya
tabii
göre
ki
diye belirtilmiş Kur'an'da. Hiçbir ırkın diğerine üstünlüğü söz konusu değil. Kaldı ki Atatürk milliyetçiliğine yine dönüp baktığımızda bir Hars milliyetçiliği görüyoruz.
Tabii,
ya kültür milliyetçiliği, değil mi?
Tabii.
Etnik kökene dayalı bir kafatası milliyetçiliğini asla
değil,
görmüyoruz.
Tabii ki.
Dolayısıyla
tabii
da efendim aslında hani biz Türk milleti dediğimizde de biz yine safkan Türklüğü kasteder bir anlayış içerisinde değiliz ki. Anayasamızda tarif edilen bir Türklük tanımı var, öyle değil mi?
Tabii ki.
Bunun kapsamına
tabii
giren bir anlayışı tarif ediyoruz. Biraz bu konuyla ilgili olarak da ne yazık ki sorunlar toplumda var gibi düşünüyorum. Hani ne mutlu Türk'üm diyene sözünden bile rahatsız olunması bunun bir göstergesi diye düşünüyorum. Bununla ilgili ne düşünürsünüz?
Tabii ki bizim orada kastettiğimiz oradaki Türk kelimesi bir ırkı şey yapmıyoruz. Sonuçta bu cumhuriyetin, bu ülkenin, bu devletin, bu toplumun bireyi olduğunu iddia eden, düşünen, öyle düşünen herkesi kapsıyor. Ne olursa olsun. Bakın biz bir mütekabiliyet yaşadık değil mi? Bu ülkeye dışarıdan bu misak-ı milli sınırları dışından gelenler var.
Tabii.
Müslüman olduğu için buraya gelip Müslüman olmadığı için de gidenler var. Gönül rızasıyla bunu kabul edenler var. Gidenlerin bir bölümü Türk.
Evet.
Yunanistan'a gidenlerin bir bölümü Hristiyan oldukları olmalarına rağmen Türk aslında. Hı hı. Ama gelenlerin de bir bölümü Türk değil. Hı hı. Hatta önemli bir bölümü Türk değil. Bizim vatandaşlık esastır zaten. Yani öyle ırk esasıyla ilgili değil bizim Türklüğümüz. Ama Türk olmaktan niçin gocunacağız?
Tabii ki.
Niçin bunu şey yapalım? Burada da biraz önce din için konuştuk ya.
Evet.
Burada da maalesef biz siyasete kurban ediyoruz. Siyaset çok önemli bir kurum. aslında ama ben bir siyasetçi olmama rağmen siyasetin her şeyi belirlemesine tahammül edemiyorum. Bakın din konusunu siyaset belirliyor. Evet. Çok yanlış. Kimin Türk olmadığı konusu siyaset belirliyor. Kültürü siyaset belirliyor. Sanatı siyaset belirliyor. Ne olursa olsun toplumda doğru, bakın haksınız. Ne olursa olsun siyasi partilerine göre, siyasi düşüncesine göre o kavramlarla, konularla ilgili düşünce belirtiyoruz. Ne kadar yanlış.
Çok haklısınız.
Böyle bir şey olamaz. Yani bir ara bir heykel tartışması oldu.
Evet, benim aklıma şu an o geldi.
Onda bile biz şeye göre, siyasi görüşümüze göre düşünce ürettik. Ne kadar yanlıştır. Her konuda bunu yapıyoruz. Çok yanlış. Çok yanlıştır bu. Siyasetle olmaz bazı şeyler. Sanat hepsinin üstünde. Sanat siyasetin üstünde olmalı. Kültür siyasetin üstünde olmalı. Din siyasetin üstünde olmalı. Bunlar yanlış şeyler. Biz her şeyi, her türlü şeyi siyasetle belirler hale geldik. Onun için de çok büyük yanlışlıklar yapıyoruz. Toplumu sıkıntıya sokuyoruz. Biz sonuç olarak geçmişte beraber yaşamışız. Bugün konu Kürtlerse
evet.
Biz yine beraber yaşarız. Milyonlarca evliliğimiz var. Biz ayrı gayrı değiliz.
Tabii.
Yaşarız. Yani binlerce, bin yıl beraber yaşadıktan sonra bundan sonra mı yaşayamayacağız? Yaşarız. Ama onun kültürüne de saygı duyarız. Mutlu da oluruz onun ufak tefek farklılıklarından. Zaten temelde bir farklılığımız yok ki. Evet.
Zaten geçmişte yapılan
insanlarıyız. Aynı yerde şehit olmuşuz. Aynı uğurda şehit olmuşuz. Doğru. Bu ülkeyi birlikte kurmuşuz. Evet, belki biraz daha fazla hak hukuk, evet, uluslararası standartları neyse, AB standartları, onları da vermemiz gerekiyor. Zaten onunla ilgili kimsenin de bir şeyi yok, itirazı da yok.
Öyle geçmişte yapılan lazım. Hataları da kabul ediyoruz. Onlarla da yüzleşiyoruz. Yani
tabii.
İşte bir Diyarbakır cezaevinde bir anneyle oğlunun kendi aralarında kendi dillerini konuşamaması çok acıdır bunlar. Bunları duyuyoruz. Bunlar bizim de vicdanlarımızın.
Ama şöyle bir şey de var Aylin Hanım. Yani mesela 40'larda falan Türkler de benzeri şeyler yaşamıştır. Hı. Yani Türklüğün çok ön plana geçirilmesi nedeniyle de şeyler yaşanmıştır. Hani Kürtlere karşı bazı şeyler yapılmıştır deniyor. Yok.
Evet.
Türklüğün biraz böyle siyasi ideoloji haline getirilmesine karşı da geçmişte yaşadığımız olaylar var yani. Tabii ki çok şiddetli baskılar yaşanmıştır.
Zaten buna da katılmamak.
Türkçülük akımından dolayı.
Evet.
Onu
zaten
söylemek
tabii
istedim.
Ki bu dediğinize de son derece iştiyakla katılıyorum. Bunun da sebebi şu. Toplumun birçok kesimi geçmişte yapılan belki geçmişteki derin devletlerin hataları neticesinde ya da tutumların neticesinde, hata oldu açık da hani tutumların neticesinde, kasıtlı tutumların neticesinde elbette ki bir takım mağduriyetler yaşadılar bunu. Yani ben bizzat defalarca gözaltına alınıp işkence görmüş bir insanım haksız yere. Şimdi ama ben hiçbir zaman devletime düşman olmadım. Yani biz de bir kesim
tabii
olarak
birçok kişi,
birçok grup, birçok insan çeşitli sebeplerden dolayı haksızlıklara maruz kalmış olabilir. Ama bu asla bizi dönüp ne devletimizle düşman eder ne kimseye karşı. Biz hakkımızı kanunla, hukukla ararız. Mahkemelerde ararız. Türkiye Cumhuriyeti'nin mahkemelerinde.
Ateist olduğu için komünist diye birileri maalesef sıkıntı çekmiştir. Bir taraf çok dindar olduğu için.
Doğru söylüyorsunuz. İşte, tabii. Onlar da çekmemeli yani.
Nurcu, irticacı diye sıkıntı çekmiştir. Birileri sağcı, birileri solcu diye çekmiştir. Birileri Türkçü diye, birileri Kürtçü
haklısınız
diye çekmiştir. Birileri farklı sebeplerle olmuştur. Bu tabii ki vizyonumuzun biraz dar olmasından, konjonktürel sebeplerden, kültürümüzün, demokrasi anlayışımızın biraz yeterli olmamasından
doğru.
Maalesef kaynaklanmıştır. Ama hiçbirimiz bu topluma, bu devlete düşman olamayız bu sebepler.
Tabii.
Önce siz çok güzel söylediniz. Sıkıntılarınız olmuştur ama bu devlete, bu ülkenin düşmanı olamazsınız.
Kişiler hata yapabilir, kurumlarda yanlış kişiler olabilir.
Olabilir tabii.
Bunlar elenir bir
şekilde. Bunlar devrelidir. Sonradan bunlar düzelir. Düzelmesi için biz mücadele ediyoruz zaten.
Tabii.
Etmemiz lazım. Tabii. Nasıl benim sizin özgürlüğünüz için mücadele etmem şartsa, farklı düşünmemize rağmen, sizin de aynı zamanda benim için aynı şekilde düşünmeniz lazım. Toplumun aynı şekilde düşünmesi lazım. Birbirimizi, farklı anlayışları, toplumları, kültürleri ayakta tutabilmesi lazım. Ama sonuçta bu bizim toprağımız, bizim ülkemiz, bizim devletimiz.
Tabii.
Bunu yıkmaya hiç kimsenin hakkı yok.
Çok haklısınız.
O nokta farklı. O sınır o noktadır zaten.
Çok haklısınız. Keza siz mesela ateistlerin de hakkına dikkat çektiniz. Bunu da ben de bir kez daha altını çizmek istiyorum. Çok doğru söylüyorsunuz. Bir ateist de çok rahatlıkla birinci sınıf vatandaş olarak aynı şekilde haklarını yaşayabilmeli. Hiçbir rahatsızlık duymaması gerekiyor. Çünkü bizim istediğimiz ortam samimi ortam olmasını istiyoruz. Biz münafıklık olmasını istemiyoruz. İkiyüzlü bir yaşam olmasını istemiyoruz. İnanmayan bir insana zorla kendisi inanıyor gibi göstermesi çok anlamsız. Bilakis biz doğallık isteriz. O da hür olsun. Yeter ki birbirimize karşı hürmetli olalım. Yani saygılı olalım.
Tabii ki.
Hakaret edilmedikten sonra fikir özgürlüğü de var zaten. Herkes istediği gibi fikrini ifade edebilmeli. Sizin söylediklerinizi bir kez daha vurgulamak istedim sadece. Zaten siz de söylediniz aynı şeyi.
Siz daha güzel söylediniz.
Estağfurullah. Estağfurullah. Efendim şimdi Kürt kardeşlerimizle olan meselemizden bahsetmişken hemen şu an gündemdeki konuya gelmek istiyorum. Açıkçası ben hani birçok ortamda bulunuyoruz. Halkın tam televizyonumuz olduğu için de biliyoruz bunu. Halkın içerisinde yaşayan insanlar olarak halkın nabzında tutma imkanımız var. Şu an içinde bulunduğumuz dönemde halkımızda ve bizlerde de aynı şekilde bölünmeyle ilgili ciddi bir endişe içerisindeyiz. Bir devletin her zaman için güçlü olması gerekiyor. Mesela bir İran'a baktığımız zaman bakın PKK terör örgütü orada PJAK bu şekilde pervasız şımarıkça davranamıyor. Onlar çok güzel bir şekilde sert bir tavır koydular. Kendi devletin yüzünü gösterdiler, ağırlığını gösterdiler ve dışarı attılar ya da işte etkisiz hale getirdiler onları. Sonuç olarak biz de yaşadıklarımızdan ve duyduklarımızdan ötürü bir takım endişeler içerisindeyiz. Devletin de gücünü, varlığını daha ciddi bir şekilde göstermesi gerektiği kanaatindeyiz. Siz bir Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak da bunu değerlendirebilirsiniz. Bir Bülent Kuşoğlu olarak da ayrıca değerlendirebilirsiniz ama ne düşünüyorsunuz?
Yani her ikisiyle ilgili olarak bir farklılık yok. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak da Bülent Kuşoğlu olarak da aynı noktadayım. Biraz önce söylediğiniz gibi sonuçta bir devlet varsa, onun kanunları, kuralları varsa, bir hukuk devleti ise bu devlet, o kurallara herkes uymalı, her bölgede uyulmalı. Yani bu bölgede kurallar, hukuk kuralları farklı, o bölgede farklı uygulanıyor. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Bu her türlü kanun için geçerlidir. Ama biraz önce söylediğiniz gibi maalesef Doğu ve Güneydoğu'da farklı bir sanki kamu düzeni varmış. Gibi
yol kesiliyor, kimlik kontrolleri yapılıyor, bayraklar indiriliyor, mahkemeler kuruluyor. Şimdi duyduklarımız normal şeyler değil ki.
Bu yanlış da değil maalesef. Maalesef böyle bir dönemdeyiz. Orada devlet otoritesi yok. Yani bugün burada Ankara'daki ya da İstanbul'daki devlet otoritesi Diyarbakır için ya da işte isim vermeyelim o bölge için geçerli değil. Orada farklı bir kamu otoritesi var. Duyduğumuz ya da gördüğümüz de oluyor. Yargı maalesef kurumları ya da orada kamu düzenini sağlayan kurumlar çok daha farklı. Türkiye Cumhuriyeti'nden kaynaklanan kurumlar değil bunlar.
Bunlar da bizi haklı olarak endişelendiriyor.
Bunlar büyük sıkıntı getirebilecek şeyler. Ama devletin devlet olması lazım. Olay 6-7 Eylül olayları biliyorsunuz. Eylül değil, hep alıştık. 6-7 Ekim olaylarında bu 2014'teki. Büyük bir zaaf yaşandı. Büyük sıkıntılar yaşandı. Onlar bahane ediliyor ama devlet ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlüdür. O otoriteyi, o kamu düzeninin tesisini başkasına bırakmaması lazımdı. Bıraktık maalesef. Yani ne demek bir askeri birlik içerisinden çıkıp bayrak direğinden bayrağın alınabilmesi ki orada askerler var görüyor ve müdahale edemiyorlar. Tabii. Bunları kabul etmemiz mümkün değil tabii ki.
Kaldı ki hatırlarsanız Kıbrıs'ta geçmişte benzer bir şey olmuştu biliyorsunuz. Bayrak direğimizi. Benim de eniştem orada Kıbrıs Barış Güç Komutanı'ydı o dönemde. Biliyorsunuz indirildi yani oradaki yapan kişi. Tabii.
Kimse buna de itiraz edemedi ama değil mi?
Tabii buna göz yumulmadı.
Bakın uluslararası şeyde bile toplum bile yanlış demedi ona. Yani evet öldürülmemesi lazım, vurulmaması lazım ama şöyle sonuçta sen kalkıyorsun o bir milletin bir devletin egemenliğini temsil ediyor. O bizi temsil ediyor toplum olarak. Sen onu aşağı indiriyorsun. O beni toplum olarak, millet olarak temsil ediyor. Benim devletimi temsil ediyor. Nasıl yaparsın bunu? Sen bana hakaret ediyorsun. O zaman işte orada kendini savunma hakkı gibi bir hak doğuyordu. Buna da kimse karşı çıkamaz. Ama burada onu bile kullanamadık. Onu bile kullanamadık bakın.
Katılıyorum ve şimdi bizim olmazsa olmazlarımız arasında şey tek vatan, tek bayrak, tek dil, tek millet. Bunlar olmazsa olmazlarımız olarak çizilmiş bir şey olarak görüyoruz bunları. Taviz vermeyeceğimiz unsurlar olarak. Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda nasıl bakıyor?
Cumhuriyet Halk Partisi zaten bu kuralları getiren, bu düzeni oluşturan, bu devleti kuran parti, kurucu parti.
Doğru.
Tabii ki zaman içerisinde bazı şeyler değişti, değişiyor ama... İşin esası bunlardır. Biz bunlardan, bayrağımızdan, vatanımızdan, birliğimizden, milli birliğimizden taviz veremeyiz. Ondan sonra yok oluruz zaten. Evet. Bakın ben Kürtlerin haklarına, hukukuna, kültürüne, onların bunlarla ilgili saygı duyuyorum. Bunların hepsini kabul ediyorum. Birbirimizden ayrılmamamız lazım tabii ki. Ama farklı hukukun bölgelere göre farklı hukukun olması, farklı devlet anlayışlarının olması, orada farklı uygulanması, aynı kanun burada farklı uygulanması, böyle bir şeyi kabul etmek mümkün. Biz onun haricinde zaten bölünemeyiz. Türkler ve Kürtler olarak bölmeye kalkın. Çok düşündük bunları. Yani nasıl bölünecek ki? Kürtlerin olmadığı Anadolu şehri var mı? En büyük Kürt şehri neresidir? İstanbul'dur diyoruz, değil mi?
Evet.
Aynı zamanda Ankara'dır. Bütün şehirlerimizde biz iç içeyiz, evlilikler yapmışız. Kimi nasıl evlilikleri mi böleceksin? Tabii. İnsanları buradan o tarafa mı alacaksın? Olamaz böyle bir şey. Kimse de gitmek de istemez, bölünmek de istemez. Bölünmek isteyen çok az bir şey vardır. Bunun için uğraşan vardır, birilerinin aleti olan vardır. Bizi bölmek isteyenler hakikaten vardır. Ama çoğunluk için böyle bir şey söz konusu değildir. Ama devletin bölünmesi mümkündür. Tehlikeli de olan budur zaten. Bakın toplum bölünmüyor. Türklerle Kürtler birbirlerine şimdiye kadar silah çekmediler hiç.
Doğru. Bir de efendim şu da ciddi bir bakış açısı hatası değil mi? Bir PKK terör örgütü, adı ismi terör örgütü, varlığını teröre borçlu olan bir örgüt. Ne güzel silahlarını bırakacaklar falan diye böyle bir bahar havasıyla karşılıyor.
Evet.
Zaten varlığını silaha borçlu. Silahını elinizden aldığınızda onların hiçbir şeyleri kalmıyor, güçleri kalmıyor. PKK zaten Güneydoğu'da da hakimiyetini, bizim samimi Kürt halkımız, Kürt kardeşlerimiz üzerindeki hakimiyetini tehditli ve baskıyla kurmuyor mu? Seçim zamanlarında olsun, diğer zamanlarda
tabii
olsun,
ki
evlatlarını onların ellerinden, bakın bedelli askerlik adı altında çocuklarını ya askere alma adı altında daha çıkartıyorlar.
Tabii.
Ya da diyorlar ki bedelini ödeyin, çocuklarınızdan bir tanesi kalsın evde diyor. Hani tamamen bir baskı hükümranlığı kurmuş durumdalar. Neyle yapabiliyor bunu? Silahıyla yapıyor. Tek gücü silahı.
Tabii ki.
Silahını bırakacağına inanmak da biraz saftirlik değil mi?
Tabii ki. Ayrıca bu dönemde hiç bırakmaz. Çünkü gerçekten ayrılıkçı düşünenler, özellikle hani bu taraftaki Türkiye topraklarındaki mücadeleyi şimdilik bırakıp, şimdilik kaydıyla bırakıp o tarafta Suriye ve Irak topraklarında özellikle bir mücadeleye girmek, daha fazla güç toplamak, gücü o tarafa özellikle teksif etmek için uğraşıyorlar.
Evet.
Belki o yönden de yanlış yapılıyor yani PKK'ya karşı.
Evet, doğru söylüyorsunuz. Onlara bunlar zaman kazandırıp daha da belki güçlenmeleri.
Zaman kazandırıyorsunuz. O tarafta daha fazla güçlenmesi.
Tabii, tabii. O da bize dönecek yarın öbür gün.
Tabii.
Öyle
nasıl
değil mi?
Kandil'de bir şey oluşturuldu, üs oluşturuldu.
Tabii.
Aynı şey 5 sene sonra Suriye için de söz konusu olacak. Ondan tabii sonra hiç altından kalkamayacaksınız.
Çok doğru. Tabii. Şimdi bu tip konuşmalarımızı da bazen hani barışa karşı bir konuşma olarak algılıyorlar ve hemen tepkiyle karşılaşıyoruz. Hayır. Bir defa biz yani bu ülkenin vatandaşları olarak bu en doğal hakkımız, bürünmeye karşı
Kürt kardeşlerimiz endişelerimizi dile getireceğiz. Hukukuyla tamamen hemfikiriz.
Hemfikiriz. Orada bir problem yok.
Tabii.
Ama bürünme tehlikesine karşı endişelerimizi dile getirmek bilakis devlete, hükümete, iktidara, herkese yardımcı olmaktır aynı zamanda.
Tabii ki.
Onlar da bizden belki güç alarak işte karşı tarafa ona göre bir strateji belirleyecekler, ortaya koyacaklar, öyle değil mi?
Tabii ki.
Dolayısıyla yani muhalefetin de aslında bu konudaki çalışmaları yine onların elini kuvvetlendirir. Yeter ki o göze bakılsın.
Tabii.
Ben yine de şu an kameralar karşısında söylemiş olayım bunu ama Cumhuriyet Halk Partisi'nden de bizim ricamız bu bölünme tehlikesine karşı daha fazla kükremesi, daha böyle net tavrını kesin çizgilerle daha bariz bir şekilde ortaya koymasını istiyoruz. Zaten aynı hassasiyetlere sahip olduğumuz
böyle
da
aslan
takipçi
gibi kükrememizi istiyorsanız bir taraftan. Bu kadar zayıf kalmamamız lazım. Bu konuda daha fazla sesimiz çıksın isteniyorsa, daha fazla demokrasi olsun isteniyorsa, hak, hukuk, bölünmemek, her konuda şey olması lazım. Muhalefetin de güçlü olması lazım. Bizim de görevlerimiz var. Onların da farkındayız. Evet, biz de onları yapacağız tabii.
Siz de buradan bunu çağrıda bulmuş oldunuz. Biz de sizden aynı şekilde bir istekte bulunmuş olduk. Peki efendim, vaktimizin sonuna geldik. Yani programımızın sonuna geldik ama ben son olarak sizden başkanlık sisteminin Türkiye açısından sakıncaları ile ilgili görüşlerinizi alabilir miyim?
Bakın Aylin Hanım, biz çok partili bir rejimle idare ediliyoruz. Açtok'ta bunu öğrendik. Yani farklı partilerin bu çok partili rejim içerisinde bir cumhurbaşkanının, bir başbakanın, güçler ayrılığının, kuvvetler ayrılığının olduğu bir sistem. Demokrasi bir kültür gerektiriyor. O kültür oluşturmak geleneklerini oluşturmak da zaman gerektiriyor. Biz aşağı yukarı 1950'den beri, işte 60-65 seneden beri bunları yavaş yavaş oluşturduk. Evet. Yani şimdi bir başkanlık sistemiyle sistemimizin değişmesi talep ediliyor. Devletin değişmesi talep ediliyor. Olabilir tabii, başkanlık sistemi de tartışılabilir. Ama şu var, şu andaki başbakanın veya şu andaki cumhurbaşkanının yetkisi, Erdoğan'ın yetkisi başkanlık sisteminde olan yetkilerden çok daha fazladır. Yani bu yetki için isteniyorsa yanlış. Hangi şey yapılamadı? Yani nerede yapılmak istenildi de hangi konu gerçekleştiremedi? Hangi kanun çıkmadı? Hangi kanunu çıkaramadılar? Hangi düzenlemeyi yapamadılar? Anayasayı değiştirmek. Bu anayasanın 188 maddesi değişmiş vaziyette, biliyor musunuz? Anayasayı da değiştirelim. Makul bir anayasa değişikliğinde kimse de hayır demiyor zaten.
60 maddede de uzlaşmıştınız zannediyorum, değil mi?
Bu dönemde de evet. 60 maddede de uzlaşıldı. Yine de uzlaşılır. Yine de yaparız onu. Ama başkanlık sistemini getiriyorum diye, böyle Amerika gibi bir başkanlık sistemi değil. Amerika'da başkanların yetkisi yoktur ülkeyle ilgili olarak. Her ayrı o 50 devletin, herkesin kendi kanunu vardır. Her ülkenin valisi vardır. Yani başkanı vardır. Onlar tarafından yönetilir
bunun
o kanunlar.
Bunun zaten bir delilinde biliyorsunuz vardır. Kriz yaşadı. Obama tabii, zamanında da kriz yaşandı.
Obama'nın o kanun. Ülkelerde öyle Colorado'da, yok Kaliforniya'da, şey diğer eyaletlerde falan bir yetkisi yoktur bir şey, herhangi bir şey yapma konusunda. Evet. Obama dış politika ile ilgili, askerle ilgili ve federal kanunlarla ilgili sadece yetkiye sahiptir. Yani bizim hayatımızı Obama'nın etkilemesi bir Amerikan vatandaşının hayatını etkilemesinden çok daha büyük olasılıktır. Başkanların çok fazla yetkisi yoktur. Bir de orada güçler ayrılığı tam anlamıyla uygulanır.
Evet. Yani tren denge mekanizmaları çok güçlü çok kurulmuş değil mi?
Evet, check and balance sistemi, o kontrol ve denetim çok uygulanır. Rigid bir şekilde uygulanır. Evet. Şimdikinden çok daha az yetkisi olacaktır. Cumhurbaşkanının yetkilerinden daha az yetkisi olacaktır başkanların.
Bir de efendim Meksika modelinden bahsediliyor. Bahsedilen modeller de yani böyle üçüncü dünya ülkeleri. Yani biz Meksika, mesela Meksika'yı düşünseniz de bir mafya ülkesi. Yani neyini örnek alabiliriz ki? Nasıl bir modeli örnek alabiliriz?
Olur
kaldı
böyle
ki
bir şey?
Eyaletlerden evet. Oluşuyor. Mesela Amerikan modeli çok sık dile getirildi. Amerika zaten eyaletlerden oluşuyor. Fakat şöyle bir incelik var, çok önemli bence. Amerika Birleşik Devletleri, siz benden mutlaka daha iyi biliyorsunuz.
Estağfurullah.
Farklı devletlerin, zaten başlangıçta farklı olan devletlerin birleşmesiyle evet,
yapılmıştır o
yani
sistem.
Yani var olan bir bütün bölünüp parçalanarak tabii, bir araya gelmemiş.
Onlar ayrı ayrıydı, o devletleri birleştirmek için bu sistem. Biz şimdi biriz, bütünüz,
evet.
Biz parçalanacağız. Var mı böyle bir şey? Başkanlık sistemleri, yani dediğim gibi demokrasi içerisinde, birbirimize o samimi anlayışımız içerisinde, her şey söz konusu olur, konuşuruz, tabii, tartışırız. Tabii. Bunlarla ilgili bir şey.
Parlamenter sistem içerisinde bu.
Ama bakın bu ülkeyi bölmek, bu devleti bölmek, anlaşılmaz taleplerde bulunmak, bunu ben anlayamıyorum. Ben bir milletvekili olarak, halktan yetki almış bir kişi olarak,
evet,
sürekli olarak bu konuları düşünen ve bir sorumlu olan kişi olarak bu konuyu anlayamadım. Hala anlayamadım.
Programımızın sonuna geldik. Son cümlelerinizi alayım. Söylemek istedikleriniz varsa onları da alayım. Sonra kapanışı yapacağım.
Ben size çok teşekkür ediyorum bu vesileyle. Herkese saygılar sunuyorum. Birlik, beraberliğimizin, kardeşliğimizin daim olmasını diliyorum.
Bir ve büyük Türkiye olarak, değil mi? İnşallah.
İnşallah. Güzel yarınlar olmasını diliyorum. Bu sorunlarımızın, işsizlik, sıkıntılar, çok kötü bir dönemden geçiyoruz. Çok sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. İmtihan ediliyoruz bir anlamda. Bu imtihanı hepimizin başarıyla vermesini diliyorum.
Ben çok teşekkür ediyorum. Çok akıcı ve güzel bir sohbet oldu. Birçok konuya değinebildik sizinle.
Sağ olun. Güzel bir fırsat verdiniz bana. Çok teşekkür ederim.
Şeref duyduk, tekrar ifade edeyim. Çok değerli bir insansınız çünkü.
Estağfurullah. Bunu hemen ifade edeyim. Sizin değeriniz. Çok teşekkür ederim.
Evet, bir Birlik Zamanı programımızın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta bir başka konukla tekrar karşınızda olmak üzere. İyi akşamlar diliyorum.